Ayrım 34.
Mirit sol köşede kocasının adı ve adresiyle gelen mektubu gördüğü zaman açana kadar sevinmemeye zorladı kendisini. Zarife'nin ziyaretinden sonra kocasının nasıl bir mektup yazmış olabileceğini düşünmek dahi istemiyordu. Okuduğu zamansa şaşkınlığın sınırı yoktu. Seyit'in mektubu son derece resmi ve sertti. Genç kadın inanamayarak defalarca okudu. Mürvet, mektubumu alır almaz bir hafta içinde yola çık. Bekliyorum. Sen gelmezsen ben gelip bunun hesabını soracağım Seyit. Hem sevinç, hem üzüntü, hem korku, hem şaşkınlık. Mürvet hangisinin daha derin yaşanacağını bilemiyordu. Kocasının niye hiddetlendiğini ise anlayamamıştı. Daha ilk kez bir mektup yolluyor ve yanına çağırıyordu ve azarlayarak. Ama bunun sebeplerini düşünerek vakit harcayacak değildi. Ertesi gün derhal işinden ayrıldı. Zaten Hakkı ağabeyi de Ankara'ya taşınmıştı kısa bir müddet evvel. Her ne kadar şehir emini Mahmut Paşa Tophane'den öteye yalnız seyahat etmediyse de Ankara çok yabancı bir şehir gibi gelmiyordu şimdi. Çocuklar yeni okullarına başlamışlardı. Leman orta birde, Şükran 4. sınıftaydılar. Onların kayıtlarını aldı, yol parasını ve biraz ihtiyaç için gerekebilecek ekstra parayı biriktirdiğiyle karşılayamazdı. Evde elinde kalan son eşyaları sattı. Yalnız pirinç karyolasına kıyamıyordu. Onu da satarsa sanki geride kalan yılları toptan unutacakmış gibi hissediyordu kendisini. O gece hemen çeyiz sandığını yerleştirdi. Pirinç yatağı ve şiltelerini Ankara ambarına teslim etti. Tel dolabı ve su küplerinde ihtiyacı olan bir komşuya vererek ailesiyle vedalaştı. Evde Seyit'in bıraktığı, kendisinin biriktirmiş olduğu kitapları annesi teslim etti. Yunan mezalimi fotoğraflarla gösteren bir kitap da onların arasındaydı. Hatta bir gün komşularından bir hanım o kitabın sayfalarını çevirirken haykırarak gözyaşları içinde harpte kaybettikleri iki ablasının öldürülüşlerinin resimlerini bulmuştu. Sabah erkenden vedalaştılar. Necmi onları Yalova vapuruna kadar geçirdi. Mürvet iki kızı ve bir 10 bin lira ile Yalova'dan Bursa otobüsüne bindi. Yolculuğun başlangıcı değişik bir şehre gitmenin heyecanı, babalarına kavuşacak olmanın sevinciyle keyifli geldi. Ama yola çıktıktan bir müddet sonra Şükran'ı otobüs tutmaya başladı. Otobüs öylesine eskiydi ki tekerleklerin dönüşünde çamurlukların arkasına biriken tozlar içeriye doluyordu. Ayakları toz duman içinde kalmıştı. Perişan bir vaziyette Bursa'ya vardıkları zaman kendilerine bir han gösterildi gecelemek için. Mürvet kadınla erkekle tanımadığı insanlarla bir arada olmaktan çekindi. Halasının küçük kızının evini buldu. Hayret ve sevinç nidalarıyla karşılandıkları akraba evinde geceyi geçirdiler. Ertesi sabah bu defa Eskişehir otobüsüne binmek üzere Bursa ile vedalaştılar. Yolda sadece bir kez çorba içmek için duruldu. Gübreli çamurlu yollardan namaz vakitleri köy kasaba nereden geçiyorlarsa oranın cami önünde durup namaza kalıp sallana sallana gidiyorlardı. Her vakit namaz kılmaya inenlerle beraber İçki içenler de vardı otobüste. Bunların bir kısmı aynı zamanda namazlarını da eksik etmeyenlerdi. Bir müddet sonra toz, ter kokusuna bir de alkol kokusu karışınca hava çekilmez oldu. Mürvet'in ve çocuklarının temiz şık kıyafetleri zaten yolculuğun başından beri diğerleri tarafından yadırganıyordu. Kendilerine yan yan bakıldığını hisseden Mürvet herhangi bir şeyi şikayet edip daha fazla dikkat çekmeye korkuyordu. Şükran'ın devamlı istifra etmesi de ayrıca kafi derecede yorucu ve sinir bozucu olmuştu. Kızcağızın ne zamanki takati kalmadı, yorgunluktan uykuya daldı. Eskişehir'e vardıklarında Mürvet bu defa halasının oğlu, çocukluk yıllarının en büyük sırdaşı Yakup'u buldu. Senelerdir görüşmemişlerdi. Yakup onu görünce çocuklarında birbirlerine seslendikleri adlarıyla kucakladı. Ey canım kukuk, büyümüşsün ha? Sarıldıklarında bir an için yıllar öncesini, Mengene göçmenlerinin çocukları olarak yaşadıkları yılları anımsadılar. Ama yüksek sesle bir şey konuşulmadı. Sadece hafızalarda kalanlar hatırlandı. Yakup onları evine götürdü. Karısı Behire ile Tanrı misafirlerini gönülden ağırladılar. Ve nihayet Mürvet kızlarıyla İstanbul'dan ayrıldıklarının 3. sabahında saat 8'de Eskişehir'e veda edip Ankara'ya yola çıktılar. Otobüs Hergele meydanında durduğu zaman Mürvet geldiklerine inanamıyordu. Meydanın asıl adı Hergelen'di. Zira Ankara'ya her yeni gelenin muhakkak ayağını bastığı yerdi burası. Ama zamanla halk arasında Hergele'ye dönüşmüştü bu isim. Camdan Hakkı ağabeyini, onun çocuklarını ve kalbini çarptıran kocasını gördü. Seyit'in gözleri parıldadı ailesini uzaktan gördüğünde. Koşarak geldi, kızlarına sarıldı, kucakladı, doyasıya öptü. Ama karısına hiç bakmıyordu, sanki Mürvet'i tanımıyordu. Mürvet onu şimdiye dek kendisine böylesine küskün görmemişti, şaşkınlık içindeydi. Sebebini anlayamadığı gibi üzüntüden neredeyse ağlamak üzereydi. Böyle bir tavrı hak etmemişti ki. Doğru Hakkı'ların evine gittiler. Mürvet bir an evvel banyosunu yapıp uyumak istiyordu. Öyle yorgun bedbindi ki Seyit'le olan hadiselerini dahi şu an konuşup çözmeye hali yoktu. Kocasının takındığı tavrın sebebini bile düşünmeye gücü yetmedi. Ve banyodan sonra başını yastığa koyar koymaz da uyudu hakikaten. Ertesi sabah uyandığında yengesinin piknik hazırlığında olduğunu gördü. Erkekler çoktan uyanmışlardı. Çocuklar da yavaş yavaş toparlanınca hep beraber orman çiftliğine yola çıktılar. Seyit karısından başka herkesle, özellikle kızlarıyla o kadar neşeli, o kadar esprili değildi ki Mürvet bu kadar dışlanmasının sebebini anlayamıyordu. Gün harikaydı. Bulutlu ama sıcak ve sakin bir gündü. Piknikte de Seyit mümkün olduğu kadar karısından uzakta oturup onunla göz göze gelmemeye ve sohbeti çok değişik konularda tutmaya çalıştı. Mürvet o çok özlediği lacivert menevişli gözlerin çok özlediği o alaylı şakalarında bile durgunluk bir kırgınlık seziyordu. Ama neydi olanlar? Kırılacak, alınacak, surat asacak biri varsa kendisi değil miydi? Yemekler bitip tabak çanak sepetlere doldurulduktan sonra Hakkı ve karısı çocukları alıp dolaştırmak bahanesiyle yok oldular ortadan. Seyit ile Mürvet yalnız kaldılar. Piknik örtüsünün üzerinde henüz bitmeyen içki kadehleri duruyordu. Seyit diğerleriyle gitmeye yelten yemekle beraber sanki çimenlerin üzerinde yalnız başına oturur gibi karşısındaki karısına lakayttı. Rakısını yudumluyor, başka yerlere bakarken hafif bir melodi mırıldanıyordu. Mürvet ise ne yapacağını bilemiyordu. Bir peçetesinin kenarı bir örtünün saçaklarıyla oynuyordu. Ne diyeceğini, nereden başlayıp ne soracağını bilememekten dolayı aldığı sıkıntı inanılmazdı. Nihayet Seyit bozdu sessizliği, ancak bakışları kalemindeydi. Beni istemiyordun da neden geldin? Mürvet avucunda buluşturduğu peçeteyi bu defa iki eliyle kavrayarak yerinde isyanla doğruldu. Seyit neler diyorsun sen? Aylardır gelip beni alacaksın diye bekliyorum. Seyit alayla güldü. İyi ki bekliyormuşsun. Aşk mektubuyla gelmediğinde azar mektubuna mı geldin? Mürvet iyiden iyiye afallamıştı. Seyit herhalde kendi suçluluğunu örtmek için ona oyun yapıyordu. Aşk mektubu mu? Sen bana bir tek mektup yazdın Seyit. Onu alınca da geldim. Ve o da aşk mektubu falan değildi. Mürvet'in sesi de kontrolünü kaybetmeye başlamıştı. Seyit ilk defa gözlerini karısına çevirdi. Nasıl, sen Zarife ile gönderdiğin mektubu almadın mı? Zarife ile mektup mu göndermiştin? Tabii, onun için sana gelecekti, benim mektubumu vermek için. Sonra da beraber Ankara'ya dönecektiniz. Mürvet yavaş yavaş neler olduğunu anlıyordu. Sesini yumuşattı. Seyit, yemin ederim o kadın bana senin mektubunu filan vermedi. Hem vermedi hem de senden ümidi kesmemi söyledi. Seyit elinde döndürüp durduğu ot parçasını büküp fırlattı. Allah kahretsin, nasıl oyununa geldim kaltağın. Bana da aynı lafları söyledi dönünce. Nasıl inandım, tüh. Karşısında dizleri üzerine oturmuş, çaresiz, yalnız hüzünlü bakışlarından çektiği sıkıntılar belli olan karısına baktı. Yüreği kabardı. Ona zehir etmişti hayatı haksız yere. Ona orada sarılıp öpesi sevesi geldi. Yerinden kalktı, Mürvet'in yanına oturdu. Onun elini avuçları içine alıp defalarca öptü, sonra sıkı sıkı tuttu. Af nasıl dilenirdi bilemiyordu ama öpüşleri ve bakışları bütün üzüntüsünü yaşatıyordu. Gözlerinde pırıltılar vardı ama eskisi kadar yaramaz değildi bakışları artık. Mürvet diğer elini kocasının koluna koyarak onun sevgi dolu bakışlarına cevap verdi. Karşılıklı kadehlerini tokuşturup son yudumlarını içtiler. Şu an tek istedikleri eve gidip baş başa kalmaktı. Akşam çocukları yatırdıktan sonra sofraya oturdular. Seyit karısının yanına alıp omuzlarından sıkı sıkı sarıldı. Neşesine diyecek yoktu. Binbir muziplik yapıyor, şaka dolu sohbetler, esprilerle hepsini gülmekten kırıp geçiriyordu. Mürvet uzun zamandır içmediği içkisinden çakır keyif, Seyit'in omuzlarının güçlü sarılışı, göğsünün emniyet veren sıcaklığı ile kendinden geçmişti. Ne kadar yıpransalar, zorlukta olsalar, ayrı kalsalar, beraber oldukları zaman kendisini gerçekten seven insanın kocası olduğunu hissediyordu. Ve onu kaybetmek istemiyordu. Seyit ise neredeyse kaybetmek üzere olduğu karısına gururuna yenilmeyip de son bir mektup yazmış olmaktan son derece mutluydu. Yazmasa neler olurdu? Düşünmek dahi istemiyordu. Belki de ilk kez elinden kaçmakta olan bir sevgiyi yakalamak imkanı bulmuştu. Bunları düşünürken karısının başını kendi omzuna doğru çekip yanağıyla dudağı arasına kocaman bir öpücük kondurdu. Mürvet başını kaldırdığında o çok özlediği bakışları gördü. Seyit'in göz kırpışı ile lacivert gözlerindeki renk pırıltıları yanıp söndü. Mürvet'in içi ısındı, yüzü kızararak başını eğdi. Hakkı ve karısı anlaşmış gibi ayağa kalktılar. Haydi çocuklar, siz gidip yatın, biz sofrayı toplarız, yorgun olmalısınız. O gece her ikisi için de hayatlarının bundan sonrasının ne kadar rahat, ne kadar imkanlı olacağı belli değildi. Ama zaten bunu soran, merak eden olmadığı gibi bilen de yoktu. Şu an tek düşündükleri ucu ucuna beraberliklerinin kurulduğu ve şimdi aynı yatakta sarmaş dolaş yatıp sevgilerini birbirlerine fısıldayabiliyor olmalarıydı. Ve bu her şeyden daha mühimdi. Ankara'da yeni bir hayat. O hafta içinde İsmet Paşa semtinde buldukları Ciğerci Musa'nın evine taşındılar. Musa Bey Ciğerci lakabına rağmen aslında Yenişehir Caddesi'nde ve Anafartalardaki özen pastanelerinin sahibiydi. Belki de Arnavut olması bu lakabı yakışır kılmıştı kendisine. Yaman Ankara 2. Ortaokulu'na yazıldı. Şükran semtin ilkokuluna devam ediyordu. Seyit Kırım yemekleri ikram edilen lokantasını hep hayalinde kalan o şık, müzikli lokantaya dönüştürmek için kafi paranın birikmesini beklerken Mürvet de yeni geldiği bu şehirde boş durmadı. İstanbul'dayken öğrenmiş olduğu işi burada da tutturmaya kararlıydı. Mağazalarla anlaşıp kaçmış ipek çorapları tutturmak üzere toplamaya başladı. Yaman'ın okuldaki hayatı çok renkli geçiyordu. Kendisini sınıfa girer girmez sevecenlikle karşılayan Selma Afacan en yakın arkadaşı olmuştu. Selma esmer teni, simsiyah saçları, pırıl pırıl kapkara yanan gözleri, Yaman ise kumral teni, bal rengi saçları, eler gözleriyle yan yana gezdiklerinde birbirlerine tezat renklerinin ortaya çıkardığı güzel bir çift oluşturuyorlardı. Aynı sınıfta okuyan Sevinç ve Sevim Tevs de anlaştıkları ve sık sık beraber oldukları arkadaşlarıydı. Kazım Karabekir Paşa'nın kızları da onlarlaydı. Yaman hepsi birbirinden hoş, beraberlikleri, yeni dünyalar açan bu arkadaşlarını çok seviyordu. Dersleri çok iyiydi, resim yarışmalarının ve tiyatro temsillerinin aranan talebesi olmuştu. Ankara'da değişik bir yaşam tarzı başlamıştı. Ama ille İstanbul'dan bir benzetme yapmak gerekirse biraz daha Beyoğlu'nda oturdukları devirleri andırıyordu. Hayat daha kolaydı burada. Herkes aşağı yukarı benzer gelir seviyelerindeydi. Şehrin bütün tarzı ona göre ayarlanmıştı adeta. Bu arada Gürçınar ailesi iki ev değiştirdi. Anapartalar Caddesi'ndeki Bursa sokağa taşındıkları vakit kış gelmişti. Oldukça da sert geçiyordu. Seyit'in kardan aldığı zevk değişmemişti. Yine bahçede karların içinde atletle kömür kırıyordu. Bu iş ona bütün sıkıntılarını, dertlerini unutturuyordu. Baltasını sallarken ya dudaklarında bir mırıltı ya da bir ıslık eşlik ediyordu o an kafasından geçenlere. Hafta sonları eş dost ile içki sofraları kurmaya devam ediyordu. İstanbul'dan Monsieur'un akrabaları olan Madame ve Monsieur Mahmer de Ankara'ya taşınmışlardı çocuklarıyla beraber. Hakkı ve karısı ile de sık sık görüşüyorlardı. Mürvet yengesinden bir ara kocasının Zarife adına Mısırlı bir kadınla yaşadığı lafını duyduysa da hiç üzerine gitmedi olayın. Ne olduysa bitmiş geçmişte kalmıştı. Hafta sonları Ankara'nın verebildiği hayatı doya doya yaşamaya bakıyorlardı. Gürçınar ailesi her pazar trenle orman çiftliğine gidip Marmara veya Karadeniz lokantalarında kebap yiyip bira içiyorlardı. Yahut Çubuk Barajı'nda geçiriyorlardı tatil günlerini. Atatürk Orman Çiftliği'nde lokantalara giden yolun kenarında bağlık bir kısım vardı. Seyit'in en büyük keyfi o bağların içinden yürümekti. Düz yolu bırakıp dudaklarını bir ıslıkla parmaklarını asma yapraklarına dokundurarak bazen eğilip koklayarak yürüyordu. O bağı düzenlemek için Atatürk'ün tuttuğu Kırım'da bir arkadaşıydı. Sık sık arkadaşının bağ içindeki lojmanına da misafir oluyorlardı. Ama ona uğramasalar bile Seyit için bağın içinden yürümek ayrı bir zevkti. Biraz asma yaprağına dokunmak, bir de Karadeniz lokantasında içki içmek, biraz koku, biraz isim varlığında onu geçmişe yaklaştırıyordu sanki. Nedense Karadeniz'le bağlantılı her şeyi Kırım'a çok yakın buluyordu. Ankara'nın kendine has keyifleri de vardı. Seyit'i mutlu eden hafta sonları ikinci meclis bahçesinde yüksekçe yarım daire bir platformda Cumhurbaşkanlığı Orkestrası konser veriyordu. Bunları hiç kaçırmamaya özen gösteriyorlardı. Milleti defalarca ısrar etmesine rağmen götürememişti. Leman ise ilk teklifte babasının damı olmayı kabul etti. Seyit kızının kendisine katılmasını gözleri parlayarak izledi. İşte benim kızım Lemanuçka, haydi bakalım gidiyoruz. Hafta sonu konserleri baba kız için yepyeni bir serüven yaratmıştı. El ele uzun sohbetlerle yürüyerek önce karpişte sütlü çay eşliğinde ponçik yiyip saat 5'teki konseri yakalamak üzere meclis bahçesine gidiyorlardı. Dizilmiş iskemlelerden istediklerine oturmak gibi bir şansları oluyordu. Dinleyici o kadar azdı ki orkestra neredeyse onlara özel konser veriyor gibiydi. Ancak birkaç yabancı sefaret erkanı, ecnebi mühendis, eşleriyle düzenli gelenler arasındaydı. Zaten klasik müzik aşıkları birbirlerine aşina olmuşlardı. Herkes selamlaşarak alıştığı yere oturuyordu. Seyit giyim tutkusunu özellikle bugünlerde büyük bir titizlikle yerine getiriyordu. Beyaz veya beş pantolon üzerine özenle kolalanmış gömlek, ipek kravat şıklığını kareli spor bir ceketli ve şapkasıyla tamamladığı zaman kendisini konseri dinlemeye hak kazanmış hissediyordu. Artık eskisi gibi alışveriş yapma imkanları yoktu ama en zor günlerinde bile Seyit'in ısrarla sattırmadığı Mürvet'in şık elbiselerinden zaman zaman birisi sökülüyor, kesiliyor ve genç kadının hünerli ellerinde gelişmekte olan Leman'a uyan şık bir kıyafete dönüşüyordu. Genç kız hayatından son derece memnundu. Babasıyla onun bildikleri ve yaşamda seçtiği farklılıklarla iftihar ediyordu. Hayatlarındaki kısıtlı maddi imkanlara rağmen babasının yanında olduğu zaman kendisini bir prenses gibi hissediyordu. Onun yürüyüşünden, konuşmasından, tavırlarından, her şeyden o kadar etkileniyordu ki beraberliklerinde onu olabildiğince izleyip can kulağıyla dinliyordu. O ilk günde konseri izlemek üzere babasının yanında oturduğunda birçok yaşıtından, hatta yetişkinden daha farklı bir hayatı kendisine tanıtan babasına şükranla baktı. Az sonra Tedeschi'nin piyano ve orkestra için bestelediği bir numaralı konçertosu ile kendisine açılan yeni bir dünyaya dalmıştı. Nefesini tutarak kalbinde inanılmaz bir heyecanla izliyordu. Seyit kızının kendisini kaybedip seyredişinden mutlu onun omuzunu okşadı. Eser bittiğinde birkaç kişilik grubun içinde en çılgınca alkışlayanlar baba kızdı. Yaman'ın avuçları kıpkırmızı olmuştu. Bir yandan coşkusunu babasına sözlerle ifade etmek ihtiyacını hissediyordu. Babacığım ne kadar güzel, ne kadar güzel, bayıldım. Ara verildiğinde biraz sohbet ettiler. Yaman meraktaydı. O Rusya'da dinlediğini söylediğin konserlerde böyle miydi? Seyit güldü. Sankt Petersburg'da, Moskova'da izlediği konserleri, bale, opera temsillerini anımsayarak daha bu tadı yeni almaya başlayan kızının hayal gücünü çalıştırması için ona Bolşoy'u, Mariinsky tiyatrosunu anlatmaya çalıştı. Yaman duyduğu ihtişamdan sonra oturdukları meydana bakarken Bolşoy'la pek ilgi kuramadığı belliydi. Seyit onun bu şaşkın çocukça ifadesine kahkahalarla güldü. Bak ne diyeceğim Yamanıçka, ikinci bölümde ne yapalım biliyor musun? Gözlerimizi kapayalım, benim sana anlattıklarımı hayal edelim. Orada olduğumuzu ve o kadife koltuklarda orkestrayı dinlediğimizi farz edelim. Böylece Rusya'ya bir seyahat yapmış oluruz, tamam mı? Bu oyun Yaman'ın çok hoşuna gitmişti. Bilemezdi ki babacığının bütün yalnız ve sessiz anlarında yaptığı budur ve aslında oyundan öte anıları yakalamak düşüdür. Orkestra yerini aldığında Bedrick Samantha'nın Maval Saltı konserine devam etti. Seyit Moldav'ın kimi zaman sakin şırıltılarla, kimi zaman coşkun köpüklerle Karadeniz'e doğru yol alışını dinlerken düşündüğü tek şey Yalta ormanlar, Karagöl, Aluşta kıyıları, uzakta kalan ailesiydi. Hasret bunun direğini sızlatıyordu. Yamansa babasının tarif ettiği güzellikleri kapalı göz kapaklarının ardında canlandırarak kendisini hiç görmediği Bolşoy'da farz ediyordu. Son nota ile daldıkları hayal aleminden sıyrıldılar. Yaman rüyadan uyanırcasına gözlerini açtığında sanki bir başka dünyaya gidip geri dönmüş gibiydi. İçinde tarifi imkansız hisler vardı. Babasının gözlerinde zaman zaman gördüğü masum ıslaklığı fark etti. Ama sanki ilk defa onu bu kadar iyi anlıyordu. Hiçbir şey söylemeden elini uzatıp babasının elini tuttu. Seyit yutkunarak kızının sunduğu sevgiye uçladı. Ağır ağır konser bahçesini terk etmeye başladılar. Bir müddet sessizlik içinde yürüdüler. Şu an konuşmalarına gerek yoktu. Müziğin onları sürüklediği uzak bir kıyıda yan yana oturup başka dünyaların, başka yuvaların coşkusunu, hüznünü yaşamışlardı. O günden sonraki her hafta sonu gündüz ailece nereye giderlerse gitsinler Seyit ve Leman muhakkak saat 5 konseri için yıkanıp giyinip hazırlanmış oluyorlardı. Şayet başka bir program yapılmayıp gün serbest kalmışsa Karpiş'teki ponçikli çay saatinin yerini mükellef bir öğle yemeği alıyordu. Birkaç kez masalarına oturup Seyit'le sohbet eden Monsieur Karpiş'in esas adının Karpoviç olduğunu ve hikayesini Leman bu gezintilerden birinde dinledi babasından. Nimet ve Şükran nadiren onlara katılıyor ama yemekten sonra ayrılıyorlardı. Ulus Meydanı'ndaki İstanbul Pastanesi'nde akşamüstlerinin pastalı çaylı saatlerini yaşadıkları renkli köşelerden biriydi. Hasılı Ankara'nın yazı onları güzel karşılamıştı. Seyit bir müddet sonra Kırımlı bir ahbabı ile Hasan'la karşılaştı Anafartalar Caddesi'nde. Hasan Kopsel soyadını almış ve Reşat Nuri Güntekin'in kız kardeşi Safiye Hanım'la evlenmişti. Saygın bir evliliği ve Rus sefaretinde de tercümanlık gibi saygın bir görevi vardı. Seyit ahbabından aldığı iş teklifini hiç fazla düşünmedi bile. Bir müddet önce Büyükdere'de sefaretin yazdığında yaşadıklarının üzerinde durmak istemiyordu. Şansını bir kez daha deneyecekti. Daha iyisi can sağlığı. Sefarette tercümanlık yapmakla lokantacılık arasında bir seçim yapması fazla zaman almadı. Yine de sefarete girişinde oldukça tedirgindi. Kapıda robot rüzgarla kendisini durduran Sovyet görevlinin donuk ifadesi geride bıraktığı zamanlara ait ülkenin ne kadar değiştiğinin canlı bir filmi gibiydi. Elindeki notu uzattığı zaman içeriye gönderilen bir haber üzerine Hasan Kopsel gelip kendisini kapıdan aldı. Seyit'in tedirginliğini fark etmişti. Başka bir yana bakar gibi dudakları arasından fısıldadı. Telaşlanma. Bu Seyit'i rahatlatmaya yetmiyordu ama buraya kadar geldikten sonra artık sonuna kadar da gidecekti elbet. En kötü ihtimal kovulurdu sefaretten. Kendisini tutuklayıp asacak halleri yoktu ya Ankara'nın göbeğinde. Seyit koridorlarda, merdivenlerde rastladığı insanların ruhsuz yüz ifadelerini ve aynı kalıptan çıkmış hareketlerini hayretle izliyordu. Ne olmuştu o coşkulu, gözlerinden her duygunun en uçtaki notaları yükselen o güzelim insanlara? İstanbul'u dolduran sefaletle, acılarla, vatansızlıkla mücadele eden beyaz Rusların o en zor günlerinde bile yüzleri böylesine kararmamıştı. Böylesine anlamsız bakmamıştı hiçbirisi. Herkesin hayatın bütün sırlarını kendisine saklar gibi kendi gölgesinden bile korkar bir tavrı vardı bu binada. Kendisine çevrilen gözlerdeki şüphe bakışları önce onu irkitti ama bunun sadece şahsıyla ilgili bir şey olmadığını anlayıp rahatladı. Bir iki saatlik formaliteden, evrakların hazırlanıp çizilmesinden sonra Seyit'e birkaç gün beklemesi söylendi. Seyit'in Sultanahmet Alemdar nüfus memurluğuna kayıtlı, Gülçınar soyadlı kimliğinde onu geçmişe bağlayan tek yeri doğumhanesiydi. Babasının adını yazdığı sırada ise özellikle Eminof ismini kullanmamıştı. O artık sadece Mehmet Bey ile Zahide Hanım'ın alışta doğumlu oğullarıydı. Ve tabii hiç değişmeyen bir şey daha vardı. Doğum tarihi 1892. 3 gün sonra sefarette işe başlayabileceğine dair haber geldiğinde inanamadı. Lokantayı daha o gün ilk bulduğu gönüllüye devretti. Akşam uzun zamandır içinde yitirdiğini zannettiği heyecanını yeniden yakalamaya başladığını hissetti. Tercümanlık hiç de fena bir iş değildi. Sefaretin kendi içinde değilse bile çevresinden sevebileceği, anlaşabileceği dostlar edinebilirdi. Rusya ile bir şekilde irtibat kurma şansı olabilirdi belki de. Ah bir anlayabilseydi babasına annesinin neler olduğunu. Ertesi sabah her zamankinden erken kalktı. Biraz gergin olduğunu fark etti. Mürvet onun beyaz bir gömleğini kolalamaktaydı. Seyit odanın içine aşağı yukarı arşınlarken sanki o ütü işi hiç bitmeyecekmiş gibi geliyordu. Karısının gösterdiği titizlik sanki onu geç bıraktıracakmış kadar ağır işliyordu. Bu sinir içinde Mürvet'in yanına fırladı. Haydi Murka haydi. Hem Allah aşkına şu omuzundaki çizgiyi yapmamanı kaç kere söyledim. İyi ütülüye kollar soba borusu gibi olur. Böyle pestil gibi yapıştırılıp ütülenmez gömlek. Kaç senedir öğrenemedin mi kuzum? Seyit daha şimdi başladım kollarını ütülemeyi. Düzelteceğim, bırakmam çizgisini, merak etme. Seyit gerginliğinin acısını şu anda çıkarmakta kararlıydı. Olmaz, bir kere omuzdan aşağıya bastın mı o biçim. Bir daha iflah olmaz o gömlek. Ver şunu bana. Ütüyü karısının elinden alıp kendisi devam etti. Mürvet onun tavırlarının sebebini anlamaya çalışmasına rağmen kırılmıştı. Kahvaltı sofrasına doğru ilerledi. Seyit bir anda yaptığı haksızlığı fark etti. Gömleği askıya asıp karısının yanına yürüdü. Ona sırtından sarılıp boynunu öptü. Kusura bakma Murka. İçimde anlayamadığım bir huzursuzluk var. Sinirim ondan, seni kırmak istemezdim. Mürvet hiçbir şey söylemeden gülümseyerek onun elini okşadı ve avucunu öptü. Anlaşmışlardı. Seyit eskiden olsa böyle bir konuşmadan sonra ağlayıp yatak odasına kapanan ve günlerle surat asan karısının sevecen anlayışlı davranışı karşısında duygulandı. Hayat her ikisini de törpülüyordu yavaş yavaş. Seyit'in hayatı bir değil, birkaç insan toplam şanssızlığını yaşamak üzere programlanmış gibiydi. Her ne kadar gelecekle ilgili konuşmadan ve düşünmeden yaşamayı öğrendiyse de yaşadığı kırıklıkların acısı yine de derin oluyordu. Ve sefaretteki işine başlamasından fazla geçmedi. 10-15 gün sonra sabah kapıdan içeriye sokulmadı. İşine son verilmişti. Seyit arka arkaya bu kadar darbe yediğine artık inanmak istemiyordu.